Ayrım 15. Dünya Arısı. Ayfer Tunç. Sayfa 133. Akşam aralarında ateş dolu tenekeyle avluda oturuyorlardı. Sessizdiler. Madenci, hadi anlat dedi sonunda. Bu keder boşuna oturmaz adamın yüzüne. Bir şey içini kemiriyor. Mürşit, kemirmek ne kelime. Kemirler şeyden bir kırıntı kalır hiç olmazsa diye düşündü. İçi yok oldu onun. Bir kabuk artık. Güneş ve rüzgar, soğuk ve yağmur, toza dönüştürsün, toprağa karıştırsın diye beklediği. Bu yüzden ev içlerine sığamıyor. Dar avluyu yurt edindi kendine. Anlatmak kabuğun içini insansı bir şeylerle doldurur belki. Hikaye ilkokulu bitirdiği yaz, annesi ve kız kardeşleriyle gittiği bir düğünle başlamıştı. Damat annesinin bir akrabasıydı. Tam nesi oluyordu hatırlamıyor. Ama düğünün Muharrem gazinosunda yapıldığını ve beklenmedik bir şekilde yarıda kaldığını hatırlıyor. Ankara'dan bir heyet gelmişti o sabah. Resmi bir arabayla. Kerli ferli, 4-5 adam. Karayolu işleriyle ilgili bir meseleleri vardı. Mürşitlerin otelinde kalacaklardı. Ama onların otelinin lokantası yoktu. Babasına, uğraştırma bizi hallet demişler. Babası da köfteci İsmail ile anlaşmış. Masa, sandalye, tabak çanak getirtmiş. Lobiyi birkaç günlüğüne lokantaya çevirmişti. Ankara'dan gelen bu mühim adamları Beyazıt'ın babasının oteline kaptırmaktan korktuğu için hizmette kusur olmasını istiyordu. Başlarında duracaktı, düğüne gelemeyecekti. Annesi, kocaman adam oldun artık, bizi sen götür dedi. Mürşit evde kalıp Zagor okuyacaktı halbuki. Misafir odasındaki sigaralıktan iki Samsun yürütmüştü. İncir ağacının altındaki sedire uzanıp içecekti. Kendiniz gidin dedi. Annesi, başımızda bir erkek lazım oğlum kalk dedi yumuşak bir sesle. Yıllar sonra babası felç olduğunda da aynı cümleyle çağırmıştı onu İstanbul'dan. Oğlum dön, başımızda erkek lazım. Babaları yatağa düşmüş bir ailenin başında erkek lazım olduğu için okulu bırakıp eve dönmüştü. Dönmezse ailesini felakete terk etmenin azabını taşımaktan korktuğu için. Uzun yıllar kader derdi buna. Pabuçlarımı bağlarını birbirine bağlayan, beni tökezletip düşüren şey benim suçum değil. Kaderin bana attığı bir kazık. Korkaklık olduğunu çok sonra anladı, iş işten geçtikten sonra. O gün cesareti üstündeydi. Annesine diklendi. Başınızda erkekle ne alakası var? Benim faytona gidin işte. Annesi, aldırma terliği elime dedi. Erkek olmaktan çocuk olmaya geçmesi bu kadar kolay oldu. Et meydanındaki duraktan fayton alıp geldi. Kendini yetişkin bir erkek gibi hissetmek için çabalıyordu. Ama aklı Zagor okuyup sigara içmekteydi. 12 yaşındaydı. Erkek değildi henüz. Oğlan çocuğuydu. Düğüne giderken annesiyle kız kardeşlerinin başındaki erkek oydu. Ama faytoncunun parasını annesi verdi. Muharrem gazinosu şimdi madene giden yolun üstündeydi. Ortasından incecik bir dere geçiyordu. Gazinonun sahibi Muharrem derenin üstüne küçük bir tahta köprü yaptırmıştı. Düğünlerde gelinle damadın o köprüden geçip nikah masasına oturmaları adet olmuştu. Ne dere, ne köprü, ne de Muharrem kaldı gazinodan geriye. Esintide uğuldayan, aynalı kavakların hepsi kesildi. Muharrem öldü çoktan. Şimdi ortasından yol geçen, 3-5 çıplak kayanın, küllenmiş kıraç toprağın kapladığı bir yeryüzü parçası artık. Madene giden kamyonlar, iş makineleri kestirme olsun diye oradan geçiyor. Ezilen toprak iyice sertleşti. Asfalt dökmeye bile gerek kalmadı. Yok oldu her şey diye düşündü bunları anlatırken. Bir zaman parçası. Bir çağ geçti gitti arkasında, harabe bırakarak. Sıradan bir düğündü. Sıkıntıdan patlıyordu. Hayatın en çekilmez yaşındaydı. Ne arkalarda bir yerde diğer gençlerle birlikte vodka karıştırılmış limonata içecek kadar büyüktü. Ne de bileğine uçan balon bağlayıp koşturacak kadar küçük. Orkestrayı seyrederek oyalanıyordu. Bateriste bakıyordu en çok. İki kolunu ve ayaklarını aynı anda hareket ettirerek ritim tutturması çok hoşuna gidiyordu. O da bateri çalmak istiyordu. Ama babası müzisyenleri sevmezdi. Babası bir yere varmayan işleri, boş gezinmeleri, duygusal halleri sevmezdi. Başarısızları, isteyip de yapamayanları. Yaptığı şey bir işe yaramayanları aşağılardı. Mürşit büyüdüğünde aklı onu aşağılayacak kadar yerinde değildi. Oğlunun hayatının tam anlamıyla bir başarısızlıklar silsilesi olduğunu göremeden öldü. Ama ölürken bile umudu vardı. Mürşit'e hala yarım kalmış aklını vermeye çalışıyordu. Nikah kıyıldı. Gelinle damat dans ettiler. Birkaç çift onlara eşlik etti. Kavak ağaçlarının arkasında gece bulutları parçalanıyordu. Yıldızlar mattı, solgundu. Hareketli parçalara geçildi sonra. Hepsi birbirinden kötü, moda şarkılar. Derken davul zurna çıktı ortaya. Halay başladı. O sırada hiç beklenmedik bir şey oldu. Gelinle birlikte ağır misafirlerin masasında oturan damat birden yerinden fırladı. Aşka gelip halay çemberinin ortasında havaya ateş eden birinin elinden tabancasını kaptığı gibi kendi şakağına dayadı. Herkes dona kaldı. Halay durdu. Davulcu tokmağını indirdi. Zurnacı kendini kaptırmıştı. Durumu fark etmedi bir süre. Zurnayı ötürüp duruyordu. Nihayet o da sustu. Kadınlar korkuyla çocuklarını kapıp masaların altına eğildiler. Pist hızla boşaldı. Kavaklar bile donmuş gibiydi. Sadece dallarına asılmış, renkli ampullerin ışıkları, sarı, kırmızı, mavi, titreşiyordu. Damat ter içindeydi. Anlaşılmaz bir şeyler söyleyerek hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Yapılı biriydi, yakışıklıydı. Gür siyah saçları vardı. Ama tabancayı şakağına dayamış hali çok acıklıydı. Vişne rengi, kocaman papyonu, yaşadığı trajediyi fena halde gülünçleştiriyordu. Birileri ona doğru yürüyünce gelmeyin üstüme diye haykırdı. Tetiği çekecek sandılar. Ama birden külçe gibi yere yığıldı. Birkaç kişi koştu. Baygın yatan damadın elinden tabancayı aldılar. Yakasını gevşettiler. Yüzüne su serptiler. Damadın babası kalabalığı yararak geldi. Yerde baygın yatan oğluna bir tekme attı. Daha da atacaktı ama engellediler. Kollarından tutup zar zor uzaklaştırdılar. Müthiş bir uğultu vardı havada. Ağlayanlar, söylenenler, tartışanlar. Düğünü mahvolan gelin yüzünü annesinin göğsüne gömmüş ağlıyordu. Kız tarafından bir iki kişi damadın ailesine hakaret etti. Gençler arasında kavga çıktı. Misafirler araya girdi, ayrıldılar. Erkek tarafı utanç içindeydi. Kız tarafına rezil olmuşlardı. Düğün apar topar dağıldı. Eve döndüler. Annesi düğünlerde giydiği simli bluzunu çıkardı. Gündelik elbisesini giydi. Mürşit'in hiç alışık olmadığı kadar sessizdi. Kız kardeşleri küçüktü daha. Hasret sedirde uyuyakaldı. Annesi kucaklayıp yatağına yatırdı. Gurbet bir yıl soru sorarak peşlerinde dolandı bir süre. Sonra o da uyudu. Mürşit Zagor'unu alıp mutfaktaki sedire oturdu. Ama şaşkındı, sarsılmıştı. Aklını kitaba veremiyordu. Damadın acıklı olduğu kadar gülünç hali gözünün önünden gitmiyordu. Daha önce hıçkıra hıçkıra ağlayıp bayılan bir erkek görmemişti. Şakağına tabanca dayamış birini de görmemişti. Ama damadın ağlayıp bayılması, kendini öldürmek istemesinden daha çok etkilemişti onu. Annesi ocağa çay koyarken babası geldi. Onları evde görünce şaşırdı. "Hani düğüne gidecektiniz, ne oldu?" dedi. "Gittik," dedi annesi. "Ama yarıda kaldı, döndük." Olanları anlattı. Damadın birdenbire nasıl çıldırdığını. Babası çok şaşırdı. Derdi neymiş? Başka bir kızı seviyormuş ama olmamış. Annesinin sesi durgundu. Tuhaf bir şekilde acılıydı. Babasının birkaç öfkeyle karışık bir tiksintiyle havaya kalktı. İleri geri konuştu. Sonu ölüm bile olsa, başladığı işi bitiremeyenlerden hiç haz etmezdi. Ailenin iki paralık olan itibarından, şerefinden, haysiyetinden bahsetti. Ağırbaşlı, efendi bir çocuk diye bilinen damada sövüp sayarken ısrarla karısına baktı. Karısının kendisini desteklemesini bekliyordu. Aynı minvalde konuşmasını. Mürşit dikkatle izliyordu ikisini. Annesi bir şey demedikçe babasının canının sıkıldığını görüyordu. Sonra aşka değer verdiğini söyledi. Verirdi de gerçekten. Aşıklar mübarektir derdi. Alemde aşk olmasa köpekten aşağı olurdu halimiz. Şehrin aşık gençleri için umuttu. Kızını sevdiğine vermeyen babaları ikna etmesiyle tanınırdı. Aşk babasının belki de tek gelişkin yönüydü. Sana hala aşığım ve aşık öleceğim bakışıyla annesine bakarak aşk hakkındaki inançlarını tekrarladı. Sonra yüzü adi bir şey görmüş gibi buruştu. Ben de onu adam sanırdım dedi. Sevdiği kızı almaktan aciz, korkan tekiymiş meğer. Mürşit'e döndü. Sesi öğüt verir gibi yumuşadı. Oğlum bir erkek bir kızı sevdiyse dedi. Bütün dünyayı karşısına alacak icabında. Aşkın kitabı bunu emreder. Romantik vecizelerine devam edecekti daha. Ama annesi duyulur duyulmaz bir sesle sözünü kesti. Kız Alevi'ymiş. Babası duraksadı. Ha dedi. O zaman başka. Sustular. Babasının aşka dair cümleleri uçtu gitti. Tartışılacak bir şey kalmamıştı. Mürşit için tam bir açıklama sayılmazdı ama Alevilere dair bilgi, duygu, hurafe karışımı, bulanık bir birikim zihninin dibinde duruyordu. Bu da bu aşkın imkansızlığını kabul etmesine yetiyordu. Alevilerin adını o kış Maraş olayları sırasında duymuştu. Kaba kulak olmuştu, çok ağrısı vardı. Buna rağmen şehri nefret dolu bir heyecan dalgasını sardığını fark etmişti. Evde radyonun sesi çok açılıyordu. Gelip gidenler hep bundan bahsediyorlardı. Şeytandan bahseder gibi bahsediyorlardı. Zalimce konuşuyorlardı. Düşmanca, acımasızca. Çocuktu, hastaydı. Hemen ikna oluyordu. Bunların hak edilmiş ölümler olduğunu düşünmek kolayına geliyordu. Annesi o zaman da böyle sessizleşmişti. Üzüldüğü zamanlarda olduğu gibi iki kaşın arasında derin bir çizgi belirmişti. Annesinin duygularından etkilenirdi. İki kaşın arasındaki çizgi kaybolmayınca bu ölümlerin hak edilmiş olduğundan şüpheye düştü. Ama çok hastaydı. Üstünde düşünmeyi erteledi. İyileştiğinde ne Maraş konuşuluyordu artık, ne Aleviler. Bir gazetenin manşetinde gördüğü 7 günde 150 ölü cümlesi unutulmuştu. Madencinin çıplak ölü kız çocuğu gömülmüştü çoktan. Bahçeye çıktılar. İncir ağacı acı acı kokuyordu. Duvar dibindeki akşam sefaları kıpkırmızı açılmıştı. Gökyüzü yıldız doluydu. Uzak bahçelerden gülüşmeler geliyordu. Mürşit bu mutluluk işaretlerini garipsiyordu. Annesinin acılı sessizliği ona bu küçük şehirde mutluluğun hak edilmediği duygusunu veriyordu. Babası bir sigara yaktı. Aklı hala damattaydı. Bilmiyor muymuş kızın Alevi olduğunu? Kız gizlemiş dedi annesi, duyulur duyulmaz bir sesle. Ortaya çıkınca oğlan hemen bırakmış. Ama unutamamış demek, canına kıymaya kalktığına göre. Babasının siniri yükseldi. Neyini unutamamış? Kızılbaş'tan başkasını bulamamış mı aşık olacak? Böylece aşk, hikayeden tümüyle buharlaştı. Aşka değer veren babasının cümlelerinden, anlayışından silindi. Babası yatmaya gitti. Annesi incir ağacının altında biraz daha oturdu. Sessizce çayını içti. Bugün damadın başka bir kızı sevdiğini duyunca, o düğünü hatırladım dedi. Madencinin bildik bir hikaye bu. Herkes bir benzerini duymuştur. İçeriği her ne kadar acıklı da olsa, yaygın oluşuyla sıradan olan bu hikaye için. Bu kadar kahırlanmazsın sen der gibi baktığını düşündü. Madencinin aklından gerçekten bunlar mı geçiyordu bilmiyordu ama asıl hikayeyi sakladığını biliyormuş gibi geldi. Sanki madenci başını kaldıracak, gözlerine deler gibi bakacak. Günahın dilinin ucuna kadar gelip dayanmış. Orada kilitlenip kalmış. Anlat diyecekti. Yüzünden kara bir gölge geçti. Gözlerini kaçırdı. Madenci damada ne olduğunu sordu. Hiç dedi Mürşit. Bir şey olmadı. Gelin ayrılacağın diye tutturdu. Ama büyükler araya girdi, barıştırdılar. Damat bankada çalışıyordu. İşine gücüne devam etti. Şube müdürü oldu. Çocukları oldu. Büyüdüler, evlendiler. Emekli olunca bir yazıhane açtı. Trafik ruhsat işleri takip ediyor şimdi. İşleri iyiymiş, öyle diyorlar. Tuzlukaya konaklarından ev almış. Yazıhanesi Yeni Çarşı Caddesi'nde. Yazın hep kapının önünde oturur. Gitsen görürsün. Çok şaşarsın ama. Aşk için kendi düğününde tabancayı şakağına dayayan adam. Bu ağzı kalabalık şişko mu dersin? 130 kilo oldu. Bir oturuşta bir tepsi baklava yiyormuş. Belki de mutsuzluktan kendini yemeğe vurmuştur. Bilmiyorum. Gerçi bana kalırsa düpedüz oburluk. Sevdiği kız. O yaz gitti buralardan, ailesiyle beraber. Annesinin alışılmadık sessizliğinin sebebini sordu madenci. Belki ailede benzer bir aşk hikayesi vardır, onu hatırlamış olabilir. Mürşit hafızasını yokladı, bir şey bulamadı. Zannetmem dedi. Öyle bir şey olsa duyardım. Herhalde duyardım diye düşündü. Aile sırları ifşa edilmek için vardır çünkü. Gerçi kadınların aşk sırları sımsıkı saklanır dedi. Saklanmazsa kimin başına patlayacağı belli olmaz. Ama annesinin böyle bir aşk hikayesi yaşamış olmasının imkanı yoktu. Annesi babasına tapardı. Annesinin aşkının büyüklüğüydü babasının aşka bunca değer vermesini sağlayan. Üstelik yalan da söyleyemezdi annesi. Bu yüzden sır tutmaktan hoşlanmazdı. Bana sırrınızı vermeyin derdi komşu kadınlara. Boşluğuma gelir, ağzımdan kaçırırım, kahrolurum sonra. O zamanlar annesinin acı sessizliğinin sebebini hiç merak etmediğini düşündü. Kadın olduğu için aşk karşısına dayanıksız olduğunu, bu yüzden üzüldüğünü sanmış olabilir. Hatta annesi bu aşkı bir talihsizlik olarak görmüş de olabilir. Damadın başına gelen talihsiz kaza gibi bir şey. Babası için aşk çok değerliydi. Ama bir yere kadar sınırlardan taviz vermezdi. En büyük aşkın bile kabul edebileceği bir sınırı vardı. Şimdi düşünüyor. Annesi galiba bu hikayedeki acıyı kavrayan tek kişiydi. Onu derin bir suskunluğa sevk eden şey kavrayıştı. Annesi acıyı kavrayabiliyordu. Mürşit'in acısını da kavramıştı ama çaresizdi. Bu yüzden oğlunu sarsacak, gittiği yerde kalırsa iflah etmeyecek kelimeleri seçmişti. Oğlum dön demişti, başımızdaki erkek ol. Onun da elinden gelen bu kadardı. Sınırlar, herkesin sınırları var. Şehirde sabahtan beri beklenen kar ansızın başladı. Birkaç dakika içinde tipiye döndü. Rüzgar tepelerindeki naylonu havalandırıp şiddetle asmaya vurdu. Uyduruk tentenin ipi koptu. Üstlerine sarktı. Normal insanlar bu soğukta ve gecenin bu saatinde, sıcacık evlerinde, sıcacık yataklarında uyuyor olurlar. Dünya başlangıcından beri onlara göre düzenlenmiştir, diye düşündü Mürşit. Ama biz normallikten sıparak uykuyu çoktan kaybettik. Bize kibarınki ya da pehlivanın torunlarınki gibi rahat, gamsız bir uyku bahşedilmedi. Normal insanlar huzurla, herhangi bir vicdan sızısı duymadan uyurlarken, madenci ve ben ve bizim gibiler dünyanın derdi deden soyut, tarifsiz bir yükü çekmeye yazgılıyız. Rüzgarın ürkütücü uğultusu sayılmazsa, avluda derin bir sessizlik vardı. Müşteriler çoktan yatmaya çıkmıştı. Sessizlik, ıssızlık. İki uykusuz, yan yana olmaktan iyiydi. Rakı iyiydi. Değdiği yerin acısını alıyordu. Ama canlıydılar nihayetinde. Ruhan birer kabuktan ibaret kalmış olsalardı etten, kandan, kemikten, sinirlerden oluşan bedenleri vardı. Bu soğuğa daha fazla kafa tutmanın bir anlamı yoktu. Lobideki soba henüz sönmemiştir diye düşündü. Kovanın dibinde hala biraz kömür vardır. Tipi fena dedi. İçeride devam edelim mi? Madenci, giderek hızlanan, rüzgarla anaforlanan kara baktı. Garip bir şey vardı yüzünde. Sanki bu tipinin altında, donarak yok olmayı diliyor. Nasıl bir yangınsa içindeki. Rakılarını alıp içeri girdiler. Kibar ortalığı toplamış, sağa sola dağılan sandalyeleri yerlerine çekmiş. Işıkları söndürüp odasına gitmişti. Gene bronz apliklerden biri yanıyordu sadece. Müşterilerden biri aşağı inecek olursa, karanlıkta bir yere takılıp düşmesin diye açık bıraktıkları ama bir işe yaramayan. Mürşit ışıklardan birini açtı. İçerisi sıcak değilse de lıktı. Kömürün kovada kalan kırık parçalarıyla tozunu sobaya döktü. Sobanın içi simsiyah bir dumanla kaplandı. Ama ateşin harlanması çok sürmedi. Soba gürüldemeye başladı. İki sandalye çekip başına oturdular. Kapağın kenarlarından dökülen kıvılcımlara baktılar bir süre. Ne güzel şeyler. Mürşit gevşedi. Soğuğa karşı kasmaktan ağrıyan sırtını doğrulttu. Ama ayakları hala buz gibiydi. Madenci genç, daha dayanıklı. Beresini, deri montunu çıkardı, ellerini ovaladı. Mürşit hallerine baktı. Giderek küçülen, küçüldükçe daha da içine kapanan, toprakta uyduğu söylenen, altına dair boş bir hayal besleyen, böylece geleceksiz kaldığını inkar eden bir şehrin, ışık sızan tek penceresinin ardında, az sonra sönecek bir sobanın başında oturmuş, kederden öldü ölecek iki kişiydiler. İkisinin de hayatı orta yerinden çatırdıyordu. Belki de yarılmıştı, çoktan kopmuştu ama hala bütünmüş gibi davranıyorlardı. Aslına bakılırsa bu konuşmaları, geceler boyunca ruhlarını deşerek birbirlerine anlattıkları varlıklarının dağılmış parçalarını, umutsuzca toplama çabasından, yeniden bir bütün olma umudundan başka bir şey değil. İkisi de hatırlıyor, anlatıyor hayatlarının kopmuş parçalarını, yerlerine koyuyorlar. Ama ek yerleri fena sızlıyor. Sonu gelmeyen bu konuşmalar hakkında madenci ne düşünüyor, mürşit bilmiyor. Ama ona faydası oluyor. Hiç değilse ertesi güne tahammül etmesini sağlıyor. Madenciyle dost olduğundan beri her sabah acı da olsa umutlu bir beklentiyle uyanıyor. Akşam olacak, madenci gelecek. Duygulardan, düşüncelerden, içimizde Ulaşamayacağımızı sandığımız yerlerde birikip ağrı yapan şeylerden konuşacağız. Anlatmak acıyı gidermiyor ama uyuşturuyor. 15. ayrımın sonu. Sayfa 143.